Ayrım 30. Dünya Arısı. Ayfer Tunç. Sayfa 291. İlkokulu bitirdiği yaz şehirde korkunç bir sıcak oldu. Damadın kendini vuramadığı düğünden sonra başladı. Ağustos ortasına kadar devam etti. Bir huş çayının kolları kurudu. Ekinler tarlalarda yandı. Şehirde müthiş bir kıtlık yaşandı. Çok sıcak geçen o yaz sanki geleceğinin nasıl bir cehennem olacağının işaretiydi. Annesi babasına, adettir, bisiklet al çocuğa, diploma hediyesi demiş. Babası aksiydi, dediğim dedikti ama eli açıktı. Mürşitten maddi olan hiçbir şey esirgemedi. Ruhsal eksikleri anlama yeteneği yoktu öte yandan. Ya da önemsemiyordu, belki de gerçekten anlamıyordu. Mürşit olabilir diye düşünüyor şimdi. Ben de anlayamıyorum. 40 kat yabancıyı anlayabiliyorum mesela. Oğlumu anlayamıyorum. Nasıl olur diye soruyorum kendime. Nasıl olur da genç bir insan hayatını daraltan sınırları bu kadar kolay kabullenir? O zamanlar pespaye bir kahvehane değil, özenli ve şık bir yer olan lobide birkaç müşteri vardı. Biri yeni tayin olan savcıydı. Henüz ev tutmamıştı. Otelde kalıyordu. Babası usul usul mürşidin ensesini okşuyor. Genç ve bekar savcıya gösteriş yapıyordu. Oğlum okul birincisi oldu savcı bey dedi. Bisikleti hak etti. Savcı mürşidi tebrik etti. Babası gururdan kanatlandı. Aferin gözleriyle mürşide baktı. Git, Niyazi'nin dükkanından seç bir tane dedi. En iyisini seç ama. Mürşit istemiyorum dedi. Babası mürşidin aslında ödüllendirilmeyi istediğini ama iyi yetiştirildiği için tok gözlü davrandığını sandı. Çok memnun oldu. Yüzüne gururlu bir tebessüm yayıldı. O zaman ne istiyorsun onu söyle. Mürşit bir süre sustu. Sonra birdenbire söyledi. Beni otelde çalıştırma. Bu cümle nasıl çıktı ağzından, nasıl buldu o cesareti hala muamma. Babası anlayamadı, gülüyordu. Nasıl yani çalıştırma dedi. Hiç mi? Hiç. Babası tokat yemiş gibi oldu. Basit bir istekti oysa. Pek öyle kızacak bir şey yoktu. Bizim oğlan bu yaz aylaklık etmek istiyor. Delikanlılığın eşiğinde ne de olsa deyip geçebilirdi. Ya da olmaz öyle şey, çalışacaksın diyebilirdi. Ama dememişti. Gerçeği anlamıştı. Yıkılmıştı. Mürşidin yüzünde bir şey vardı çünkü. Bir mevsim aylaklık etmesine izin vermesinin çare olmayacağı. Oğlunu çoktan kaybetmiş olduğunu anlatan bir şey. O şey, her neyse, babasının kendi kanından, canından yaptığı oğlunu, başka cins bir mayadan ürediğini anlatıyordu. Babası bu yabancılıkla barışabilirdi. Herkes barışır diye düşünüyor Mürşit. Bir an gelir, en yakınındaki kişinin aslında hiç tanımadığın bir yabancı olduğunu anlarsın. Şükran anladı mesela. Çünkü yakın diye bir şey yok. Yakınlık ya da her neyse, insanları bir arada tutan şey, kelimelerle, hareketlerle, öğrenilmiş duygularla imal edilmiş, zayıf bir bağ. Hiç beklenmedik bir anda kopuyor. Normal insanlar bu kopuşları anlamazdan geliyor. Yabancılığı kabul ediyor. Ufak tefek tadilatlar yapıyor. Böylece hayat devam ediyor. Ama mürşidin yabancılığında öyle ufak tefek tadilatlarla düzelmeyecek derin bir şey. Babasının otelin varlığında somutlaştırdığı, ölümsüzlük planlarını yerle bir eden çelik bir diken vardı. Babasının ansızın sezdiği gerçek buydu. Hiç diyen bir oğul gelecekte buraya nasıl idare edecek? Hayatın adadığı, 4 katlı bu taş bina, babasından kendine kalan, kendinden sonra da oğluna kalacak olan ve oğlunun yücelteceğinden kuşku duymadığı bu otel, hayatının tek eseri ne olacak? Ölümünden sonra yabancı ellere mi geçecek? Babası burayı sevmiyor musun diye sordu. Mürşit özgürlüğünü talep ederken cesaretinin tümünü kullanmıştı. Sevmiyorum diyecek gücü yoktu. Cevap vermeden Deli Dağ'a baktı. Babası sükutun, ikrardan geldiğini anladı. Ama anladığı şeyi inkar etmek istiyordu. Kendini topladı, dikleşti. Sarp dağların çevrelediği, kafesli şehirlerde tükenecek ömürlerin tesellisi olan sözleri, yenilgilerin cilası öğütleri, umutsuzca birbirine bağladı. Bu otel senin, öz malın oğlum dedi. Burası senin istikbalin. Ben ölünce senin olacak. Sen işleteceksin. Daha da ileri götüreceksin. Senin ekmek kapın. Evlendiğinde aileni buradan doyuracaksın. Mürşidin hayatını ceza haline getiren kilit cümle bu oldu. Aileni doyuracaksın. O ne tek meselesi doyurulmak olan bir aile, ne de taş kafesten bir istikbal istedi. Ama ikisi de üstüne kaldı. Babası hayatının yegane eseri olan oteli oğlunun da kendisi kadar sevdiğinden emindi. Babası kendi sevdiği ve önemsediği şeyleri ailesinin de sevdiğinden ve önemsediğinden emindi. Oysa Mürşit babasının sevdiği ve önemsediği pek çok şeyden, özellikle otelden nefret ediyordu. Otel gidememekti. Gelip gidenleri kıskanmaktı. Henüz çocuk olduğu halde, uçsuz bucaksız bir dünya üzerinde, kendine verilen ömrün, dört katlı bu taş binada sona ereceği fikri onu öldürüyordu. Bodrum katın tuğla duvarlarını saran, ıslak bir kadifeyi, hatta daha beteri, ölmüş bir hayvanın soğuk kürkünü andıran yosunların, kendisini de sarıp çürüteceği korkusundan kurtulamıyordu. Otel yansın diye dua ediyordu ama yanmıyordu. İyi yetiştirilmişti. Binayı kudaklamak aklına bile gelmiyordu. Otele kendi eliyle zarar veremiyordu. Yakınlarda bir yerlerde bir deprem olmuştu o sırada. Gazetelerde yerle bir olan binaların resimlerini görmüştü. O zamandan beri geceleri yatağında bu şehirde de deprem olduğunu, otelin yıkıldığını, böylece kurtulduğunu hayal ediyordu. Sarsıntı en alttan başlıyor, katlar birbirinin üstüne çöküyor, koca bina küçücük bir tümsek haline geliyordu. Hayalin bir yerinde uyuyakalıyordu. Gerisini rüyaları tamamlıyordu. Rüyalarında babası enkazın altında kalmış oluyordu. Ama Mürşit ölmüş mü, yaşıyor mu bilmek istemiyordu. Babasını rüyalarında bile öldürmeye cesaret edemiyordu. Ölümünü doğal afetlere havale ediyordu. Derken tümsek yavaşça yok oluyor, bulutların içine uzanan bir yol haline geliyordu. Mürşit bu yoldan yürüyüp gidiyordu. Artık öyle bulutlara giden yolların açıldığı rüyalar görmüyor. Gecelerini cumhurun dinozora dönüştüğü, yolların kapandığı, gün ortasında havanın karardığı koyu, depresif rüyalar sardı. Umutsuz, melankolik görüntüler. Madencinin olmadığı günlerin birinde bir rüya gördü. Şükran yanında belli belirsiz nefeslerle uyuyordu. Birden duvarlar hareket etmeye başladı. O da hızla daraldı. Duvarları cumhurun ittiğini biliyordu. Ama dört duvarı birden nasıl itebiliyor diye düşünüyordu. Dört kolu mu var? Nasıl başarıyor? Şükran'ın tarafındaki duvar çatırdamaya başladı. Üstüne yıkılacağını anlayınca paniğe kapıldı. Duvar yıkılıyor, kaç diye bağırdı ama sesi rüyanın içinde eridi. Sıcak bir temasla uyandı. Şükran yüzüne eğilmiş başını okşuyordu. Şükran'ın sıcak nefesi yüzünde geziniyordu. Kabus gördün dedi Şükran. O an karısının başını okşayan haline minnet duydu. Kendini o kadar acıyordu ki yıllar sonra. İlk kez elini tuttu, öptü, ağlıyordu. Sıcak gözyaşı eline deyince Şükran'ın insanlaşıyor, canlanıyor diye umutlandığını hissetti. Ama ona boş bir umut vermek istemedi. Sırtını döndü. Aralarındaki mesafeyi hatırlatmak isteyerek başını yastığına gömdü. Şükran aralarında bir şeyin tekrar filizleneceğini, aşık olmayan ama yine de iyi bir şey olan bu filizin, Mürşit'i ölü olmaktan çıkaracağını. Tekrar insan, kanlı canlı, yaşayan bir varlık yapacağına dair umudu sobaya damlayan su gibi cızırdayarak buharlaştı. Derin bir ahla inlediğini uykuya geçerken. Mürşit, şükran acısı diyor buna, gözlerini her defasında yaşartan şey. Bazen rüyalarında ağladığı oluyor. Çoğu zaman Elvan ağlatıyor onu. Kızının yüzünde bir burukluk görüyor. Özgür için dilediklerini benim için dilemedin der gibi, suçlayarak bakıyor. Tutmak istiyor ama kızı uzaklaşıyor. Kızına dokunamıyor. Arkasından sesleniyor. Kızım diyor, güvende ol istedim. Sen kadınsın, özgürlüğünün bedelini ödeyemezsin ondan. Yoksa seni özgürü sevdiğimden daha fazla seviyorum. Elvan inanmıyor. Uzaklaşıp geri zekalı kocasıyla öpüşüyor. Mürşit gördüklerinden rahatsız oluyor. Çocuk suratlı köse damadının tükürüklü ağzı kocaman açılıyor. Kızını yutuyor. Kızının uzun, beyaz bacakları bir balinanın ağzına dalar gibi kocasının ağzına girip kayboluyor. Mürşidi kadınlar ağlatıyor. Erkekler öfkelendiriyor. Babası öfkesini bastırmıştı bir gün. Madem burayı sevmiyorsun çık git o zaman dedi. O kadar. Ne azar, ne hakaret, ne tokat. Ama Mürşit gitmeye cesaret edemiyordu. Öylece dikilmiş, yere bakıyordu. Ahşap döşemenin aralığına girmiş bir çöpü ayağının ucuyla çıkarmaya çalışıyordu. Babası sigarasını çakmağına aldı. Gömleğinin cebine koydu. Çıktı gitti, tedirgin edici bir sakinlikle. İstanbullu bir çift geldi o sırada. Gençtiler, şıktılar, hoştular. Pahalı beyaz arabaları kapının önündeydi. Kadının hasır şapkası vardı. Adamın boynunda fotoğraf makinesi asılıydı. Mürşit'in gözlerini alıyordu. Kadının kardeşi askermiş. Onu görmeye gelmişler. Gelmişken sağı solu gezeceklermiş. Gezecek. Neresi varsa burada. Mürşit babasının çıkıp gitmesinden ürkmüştü. Bunun fırtına öncesi sessizlik olduğunu sanıyordu. Babasının hayallerini yerle bir etmenin cezasının, akşam evde kendisini beklediğinden emindi. Yine de aylaklıkla geçirebileceği bir günü vardı. Yok olur gibi dışarı süzüldü. Güneş vardı. Güneş güzeldi. Henüz kızgın günler gelmemişti. Babası lobinin tavanında asılı olan ama sinek pislikleri ve tozdan görünmez hale gelen tavan pervanesini almamıştı daha. Kızgın sıcakların kolay kolay gitmeyeceği anlaşılınca İstanbul'dan şehrin ilk tavan pervanesini getirtmişti. Bütün şehir günlerce konuşmuştu. Tıpkı İstanbul'dan getirilen bronz aplikler gibi. Küsmek babasının adeti değildi. Onun adeti azarlamak, bağırmak, duruma göre birkaç tokat atmak. Sonrasında da suçunu başına kakmaktı. Bezdirinceye, ikrah ettirinceye kadar tekrarlamak, yüzüne vurmaktı. Unuttuğunu sandığı anda hatırlatmaktı. Babası insana suçlarını unutturmazdı. Hem ödetir, hem unutulmasına izin vermezdi. Annesi de, babası da suçun varlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu Mürşit'e çok küçükken öğrettiler. Ama epeydir onu korkaklığa suçlu olmanın değil, suçunun ne olduğunu bilememenin sürüklediğini düşünüyor. Hala hep bir şeyleri yanlış yaptığı duygusuyla, bulanık bir belirsizliğin içinde yaşıyor. Suçluluk hissi ruhunun derisi oldu. Bu hissin derisi kadar kendisinin olduğunu biliyor. Ama bilmek ruhunu kurtarmıyor. Nasıl derisinden kurtulamazsa, bu histen de kurtulamaz. Gerçeği umutsuzca kabullendi. Kadınlar küser, erkek adam ödetir diyen babası. O gün hayatın eserini küçümsediği için Mürşit'e. Duvar gibi küstü. Vahşet gecesine kadar da küs kaldı. İlk günü amaçsızca şehrin sokaklarını arşınlayarak geçirdi. Akşam korkudan titreyerek eve geldiğinde babası onu azarlamadı. Dövmedi ama görmüyormuş gibi yaptı. Ona bedavacılara yaptığını yaptı. Yokmuş gibi davrandı. Sanki camdan yapılmıştı. Şeffaftı da babası Mürşit'e baktığında onu değil, arkasındaki şeyleri görüyordu. Bu kadarla da kalmadı. Daha adice bir şey yaptı. Çoğu zaman mesafeli durduğu kızlarıyla ilgilendi. Onları beklemedikleri bir sevgi gösterdi. Kız kardeşleri birdenbire mazhar oldukları bu sevginin, Mürşit'in cezası olduğunu, babalarının kızlarını ancak oğlundan arta kalan bir sevgiye lütfettiğini anlamadılar. Ertesi sabah babasından önce uyandı. Onunla birlikte otele gitmek için siftindi. Ama babası gene onu görmüyormuş gibi yaparak evden çıkıp gitti. O da arkasından gitti. Hiddetinden korkuyordu ama bir fırsatını bulup elini öperdi. Suçluluk hissini ağırlaştıran bu küslük biter diye umuyordu. Tam otele girecekti. Kibar karşısına dikildi. Vücudunu kapıya germişti. Seni içeri almayacakmışım. Baban öyle dedi. Bu Mürşit'in hayatındaki ilk şiddetli sarsıntı oldu. Sarsıntının asıl nedeni kovulması değil, içten içe babasının da yıkılabildiğini anlamasıydı. Babam gibi bir adam yıkıldıysa, herkes yıkılır. Bu hissin kendisine cesaret verdiğini de hatırlıyor. Acayip bir büyüklenme. Babamı yıktım. Ama babayı yıkmak bedelsiz bir zafer değil. Her ne kadar yaz boyu otelde çalışmaktan kurtulduğu için hafiflemiş olsa da, kendisine ekmek veren babaya nankörlük etmiş olmaktan doğan bir suçluluk hissi, bütün ahlaki öğretilerin aksine, babaya itaatsizlik etmiş olmaktan doğan bir günah hissi omuzlarını fena halde eziyordu. Bu hisle başa çıkması gerekiyordu. Başa çıkmak için özgürlüğünü sömürdü, ceza haline getirdi. Günler boyunca sabahtan akşamın ilk saatlerine kadar, şehrin daha önce gitmesi için bir nedeni olmayan, hiç bilmediği sokaklarında dolaştı. Yurdu olan şehrin sandığından çok daha küçük olduğunu keşfetti. Çok şaşırdı. Çöpleri, duvar diplerinde kokuşan, bir deri bir kemik kalmış insanların yaşadığı mahallelerdi. Sefalet diye bildiği şeyin, aklının alamayacağı kadar derinleştiğini gördü. Güzel şeyler gördüğü de oldu. Bazı bahçelerde çok güzel kokan çiçekler vardı mesela. Bir huş çayının sığlaştığı yerlerde, iri balıklar yüzüyordu. Hırdavatçılar sokağından geçerken, yaşıtı çıraklar ona selam verdiler. Şehirdeki kızların güzelliğini keşfetti. Kaçamak bakışlarla ona bakarken cam siliyorlardı, bahçe suluyorlardı. Yoksul terzilerin ve kundura tamircilerinin bulunduğu, isimsiz, harap bir pasajdı. Dükkanların arasında sıkışmış bir kitapçı buldu. Sahibi iyi bir adamdı. Okumuş romanları o da ödünç verirdi. Para almadı. Sokaklarda dolaşmaktan yorulunca, yanık Ekber Camii'nin gölgesinin düştüğü duvarın üstünde oturdu. Bu romanları okudu. Ama hiçbir keşif onu beklediği kadar mutlu etmedi. Özgürlüğü onu korkuttu. Aylak günlerinin ortasına sıcaklar başladı. Şebeke suyu şehre yetmez oldu. Annesinin bahçede, senelerdir kullanmadıkları kuyuyu tekrar açtırdığını kardeşlerinden, babasının şehrin ilk tavan pervanesini taktırdığını annesinden duydu. Beyazıt'ın babasının da pervane taktırması çok sürmedi. Onların otelin önünden geçerken Beyazıt, Mürşit'in çok umrundaymış gibi, bizimki daha büyük diye laf atıyordu. Günlerce güneş altında dolaşmaktan kapkara oldu. Camlara yansıyan görüntüsüne baktığında, kararmış yüzünün ortasında değerli taşlar gibi parıldayan gözlerini gördü. Görüntüsü hoşuna gitti. Sanki sahip olmaktan korktuğu özgürlük gözlerindeki bu parıltıydı. Sadece bunu gördüğünde suçluluk hissi hafifler gibi oluyordu. Et meydanında, şimdi kökü bile kalmayan üç büyük çınar ağacı duruyordu o zamanlar. Yazın dalları birbirine geçer, canlı yeşil yaprakları devasa ve serin bir şemsiye haline gelirdi. Sık yaprakların arasında görünmeyen kuşlar korusu cıvıldaşırdı. Yaz gelince sokaklardan birinin başındaki kahveci, alçak masalarının bir kısmını bu çınarların altına taşır. Çevresine hasır tabureler dizerdi. Şehir güneşin gazabına uğramadan önce, çınarların altı pek kalabalık olmuyordu. Dükkan içleri serin, dar sokaklar gölgeliydi. Kahvecinin hasır taburelerinde geçmiş günleri anarak, ölümü beklemekten başka, yapacak işi kalmamış ihtiyarlarla dükkanlarını, çırağı bırakmış birkaç esnaf otururdu sadece. Bir de bu şehre, yolu düşmüş, gamlı yabancılar. Ama havanın aşırı ısınmasıyla birlikte, kahvecinin masaları kıymete bindi. Sabahtan itibaren tıklım tıklım dolmaya başladı. Gecenin geç saatlerine kadar boşalmaz oldu. Hayatın belli bir anı zamanın bütününden çıkarılıp bakılabilsin. Mesela ticari açıdan iyi geçmiş bir günün sonunda, hafif bir esintinin çıktığı bir akşamüstü, şehir, mütevazi ve iyi kalpli insanların birbirlerini severek, dayanışarak, hallerine şükrederek yaşadıkları bir tür yeryüzü cenneti sanılabilir. Oysa Mürşit, bu sevecen şehrin nasıl bir cehennem olabildiğini, dondurulmuş bir zaman parçasından bakıldığında, iyi kalpli görünen bu insanların nasıl canavara dönüşebildiklerini 30 küsur yıl sonra hatırlıyor. Buraya neden et meydanı dendiğini biliyor artık. Derler ki eskiden, şehir bu şehir olmadan önce, kasaplar bu meydanda hayvan keserlermiş. Kestikleri hayvanları meydanda diktikleri direklerdeki çengellere asıp, derisini üzerler, satırlarla doğrayıp, büyük parçalara ayırırlar, el terazilerinde tartıp satarlarmış. Kesim günlerinde, Meydanı kaplayan eğri büğrü taşların arasından oluk oluk kan akarmış. Toprak kanı emer, fazlasını kusarmış. Kesim günlerinde bu toprağa basanlar, arkalarında kanlı ayak izleri bırakırlarmış. Şehir, kan akıtmayı ta o zamanlardan biliyor. Kanın şehrin hafızasına işlediğini düşünüyor. 30. ayrımın sonu, sayfa 300.